Ayrım 52.
Yüzü solgundu ve bu durumu Scarlett'i kaygılandırıyordu. Başparmağı bir terlik giymesine imkan verecek kadar iyileşince Yankee'den kalan ata bindi. Bir ayağını kendine göre kısalttığı üzengiye koydu. Yaralı ayağını da eyere doğru uzattı. Tıpkı ata Amazonlar gibi binmişti. Bir kül yığını halinde bulacağını tahmin ettiği Mimosas çiftliğine doğru atını tarlaların arasından sürdü. Büyük bir hayret ve sevinç içinde sarı sıvalı evi eski haliyle gördü. Üç fontein onu öpücük ve sevinç çığlıklarıyla karşıladılar. Hal hatır sorulup dostça konuşmalar bittikten sonra yemeğe oturulduğu zaman Scarlett oldukça sıkıldı. Mimosa çiftliği yoldan çok uzak olduğu için Yankiler buraya kadar gelememişlerdi. Böylece fontainler hayvanlarını ve erzaklarını korumuşlardı. Ne var ki Mimosa'da tarlanın ve bütün çevrenin üzerine çöken sessizlikle kaplıydı. Bütün esirler Yankilerin yaklaştıklarını duyunca kaçmışlardı. Geride yalnız 4 kadın hizmetçi kalmıştı. Bu çiftlikte Sally'nin kundaktan yeni çıkmış olan küçük oğlu Joe hariç başka hiçbir erkek yoktu. Sarı sıvalı büyük evde yalnız Fontaine'lerin 70'ini geçen büyük anneleri 50 yaşını aştığı halde yaşantısı boyunca küçük hanım diye çağrılan gelin ve daha 20 yaşını bitirmemiş olan Sally oturuyordu. Bu bayanlar komşularından çok uzakta yaşıyorlar ve üstelik kimse onlara göz kulak olmuyordu. Ama Fontaine'ler korkmalarına rağmen bu durumlarını hiç belli etmiyorlardı. Scarlett, çünkü küçük hanım ve Sally büyük hanımdan çok çekiniyorlar diye düşündü. Scarlett bile ihtiyar hanımdan korkuyordu. Çünkü onun keskin gözlerinden daha da keskin olan bir dili vardı. Genç kadın bunu çok önceleri işitmişti. Aralarında kan bağı olmamasına ve büyük yaş farkı bulunmasına rağmen birçok deneyim ve düşünce birliği bu üç kadını birbirine yaklaştırıyordu. Her üçü de yaz elbisesi giyiyordu. Yüzleri yıpranmış ve üzüntülüydü ama hiç somurtmuyorlardı. Gülümsemelerinin, hatır sormalarının ve ilgi göstermelerinin altında karşılarındaki kişiyi iğneleyen bir tavırları vardı. Esirleri kaçmış, paralarının bir değeri kalmamıştı. Sally'nin kocası Joe, Gettysburg'daki çatışmada ölmüştü. Küçük hanım da dul kalmıştı. Kocası olan ikinci doktor Fontaine, Vicksburg'da orduda görevliyken dizanteriden ölmüştü. Çocukları Alex ile Tony, Virginia'da orduya katılmışlardı. Ama bugüne kadar ölü ya da diri olduklarını kimse bilmiyordu. İhtiyar doktor Fontaine ise Veller süvarileriyle birlikte gitmişti. Büyük hanım onun için 73 yaşındaki ihtiyar kaçık, 20'lik delikanlı gibi dövüşmeye kalkıştı. Oysa onun her yanı romatizmalıdır diyordu. Ama acı sözler sarf etmesine rağmen gözlerinin ışıltısından onunla övünç duyduğu anlaşılıyordu. Scarlett bir fırsatını bulup, "Biz Tara'da hapis kaldık. Atlanta'da neler olup bitiyor, siz biliyor musunuz?" diye sordu. "Yavrum, biz de sizin gibi dört duvar arasında yaşıyoruz. General Sherman'ın kenti ele geçirdiğinden başka bir şey bilmiyoruz." "Ya demek General Sherman gelmiş. Şimdi nerede savaşıyor acaba?" İhtiyar kadın Scarlett'in sorularından sıkılmış olacak ki ona sert bir sesle cevap verdi. "Haftalardan beri elimize ne bir gazete ne de bir mektup geçmezken bu kırlık yerde yapayalnız yaşamaya mahkum bizler, savaşta neler olup bittiğini nereden bilebiliriz?" Yankilerin Atlanta'da yalnız askerlerini ve hayvanlarını dinlendirmek için kaldıkları söyleniyor. Ama bu doğru mudur, değil midir? Bunu siz de benim kadar takdir edebilirsiniz. Küçük hanım, "Demek siz bütün bu süre içinde tarladaydınız da bizim haberimiz yoktu," diyerek büyük hanımın sözünü kesti. "Sizi gelip görmeyi ne kadar isterdim. Ama buranın işleri bir türlü bitmiyor ki. Hele bizim zencilerimiz kaçtıktan sonra işten başımı alamıyorum. Yine de sizi ziyaret etmeye gelecek zamanı bulmalıydım. Doğrusu iyi komşuluk yapamıyoruz. Ama biz Yankilerin 12 meşeleri ve McIntosh'ların evini yaktıkları gibi Tara'yı da yerle bir ettiklerini sanıyorduk. Hatta annenizle babanızın Macon'a gittiklerini düşünmüştük. Sizin Tara'ya döneceğiniz ise hiç aklımıza gelmedi." Büyük hanım Sally'nin söylediklerini doğrulamak ister gibi söze karıştı. "Hele Mr. O'Hara'nın zencileri buradan geçerlerken Yankilerin tarayı yakacaklarını söylemeleri üzerine başka türlü düşünmek imkansızdı. Ve biz sanıyorduk ki diye konuşmasına tekrar başlayan Selin'in sözleri büyük hanım tarafından bir kez daha kesildi. Rica ederim, bırak da ben anlatayım. Evet, sizin zencileriniz bize dediler ki Yankiler tarlanın çevresine kamp kurdular. Anneniz ile babanız da Mekin'a gitmeye hazırlanıyorlarmış. O akşam tarlanın bulunduğu yönden bir kızıllık gördük. Zenciler titreşmeye başladılar. Peki neyi yakmışlar Yankiler? Scarlett, pamuklarımızın hepsini yakmışlar. 150 bin dolarlık pamuğumuz vardı diye acı bir sesle cevap verdi. Şükredin ki evinizi yakmamışlar diyerek büyük hanım Scarlett'i teselli etti. Yine pamuk yetiştirebilirsiniz ama evinizi yeni baştan yapamazdınız. Söz açılmışken sorayım, pamuk toplamaya başladınız mı? Hayır, tarlalarımızın çoğu Yankiler tarafından tahrip edilmiş. 3 balyadan fazla pamuk kaldığını sanmıyorum. Hatta daha çok da olsa bu pamuk bizim işimize yaramaz ki. Esirlerimizin hepsi kaçmış. Pamuk toplayacak kimsemiz yok. Aman tanrım, demek bütün esirleriniz kaçtı ve pamuk toplayacak kimseniz kalmadı, öyle mi? Diyerek Scarlett'e alaycı bir hayret ifadesiyle bakan büyük hanım, genç komşusunu iğnelemekten geri durmadı. Peki şimdi güzel ellerinizle siz ve kardeşleriniz ne yapıyorsunuz yavrum? Scarlett bu saldırıyı karşılarken, ben mi, pamuk toplamak mı diye cevap vererek ihtiyar kadın tarafından suçlanmış gibi davrandı. Bir tarla esiri gibi, öyle mi? Ya da şu beyaz başıboşlardan biri gibi, Slattery'ler gibi mi? Başıboşlar, çok doğru söylüyorsunuz. Kuşkusuz bu Slattery'ler tam bir gevşeklik içindeydiler. Kadınlar onlardan daha çok iş yaparlardı. Küçüğüm, bırak da ben anlatayım. Evet, ben genç kızken babam bütün servetini yitirmişti. Kendi ellerimle hizmet etmekten ve babam yeniden esir satın alacak hale gelinceye kadar tarlalarda çalışmaktan hiç gocunmadım. Ben pamuk da topladım. Eğer gerekirse bunu yine yaparım. Zaten ben bunun tekrar gerekeceğine inanıyorum. Başıboşlar, bakın hele şuna. Ah Fontaine anne diyerek ihtiyar kadını sakinleştirmeye çalışan gelini, bir yandan da Scarlett ile Sally'e göz kırparak kendisine yardımcı olmalarını rica ediyordu. Fontaine anne, bu söyledikleriniz çok eski zamanlarda oluyordu. Artık yaşam koşulları değişti. Pamuk toplamak derli toplu insanların işi değil. İhtiyar kadın ise iddiasını sürdürdü. İşini namusluca başarmak gerekince zaman değişmez. Namuslu yapılan bir işin derli toplu insanları aşağılattığını söylediğin için anneniz hesabına utanıyorum. Hazreti Adem toprağı sürdüğü ve Havva iplik eğirdiği zaman, Scarlett konuşmanın konusunu değiştirmek için biraz yüksek sesle sordu. Ya Tarletonlar, ya Calvertlar, onlardan haberiniz var mı? Evleri yakıldı mı? Mekan'a sığınmış olabilirler mi? Yankiler Tarletonlara kadar gitmediler. Çünkü onların çiftliği de bizim gibi yoldan çok uzaktı. Ama Calvertlara gittiler ve onların bütün hayvanlarını, hatta tavuklarını bile götürdüler. Bütün zencileri arkalarından sürüklediler diyerek Scarlett'e cevap vermeye başlayan Selin'in sözünü yine büyük hanım kesti. Bak hele şuna, onlar bütün bu zenci köpeklerine ipek elbiseler, altın küpeler vaat ettiler. Bundan ortaya çıkacak şey bir takım esmer bebeklerden başka bir şey olmayacak. Yanki kanının bu ırkı ıslah edeceğini söylemeye dilim varmıyor. Ah Fontaine anne, bana böyle kafa tutma Jane, bizler evlenmiş kadınlarız, öyle değil mi? Bundan önce de böyle melezler görmüştük. Calvertların evini niçin yakmadılar? Ev, Mrs. Calvert ile onların Yankee olan kahyaları Hilton'ın ortak ricaları sayesinde kurtuldu. Ama biz birliğin sadık yandaşlarıyız, diye ihtiyar kadın alaylı konuşmasını sürdürdü. Catelyn her ikisinin de bütün Calvertların Yankee olduklarına dair yemin ettiklerini söyledi. Oysa dava uğrunda ölen Mr. Calvert, Gettysburg'da öldürülen Rayford ve orduyla birlikte Virginia'da olan Kate için ne demeli? Catelyn bu yalvarma olayına çok üzüldü ve ev yakılsaydı daha hayırlı olurdu dedi. Kate eve dönünce kıyameti koparacağını söylüyordu Catelyn. Ama bir adam bir Yankee ile evlenirse sonuç böyle olur. Ne övünç duyulacak şey ama. Onlar postlarını deldirmemekten başka bir şey düşünmüyorlar. Peki tarayı nasıl oldu da yakmadılar Scarlett? Scarlett bu çok bilmiş ihtiyar kadına cevap vermeden önce kısa bir süre durup düşündü. Bu sorunun arkasından gelecek olan ikinci soruyu tahmin etti. Anneniz babanız nasıl? İşte bu kadınlara annesinin ölmüş olduğunu söyleyemeyeceğini biliyordu. Çünkü bu acı haberi duyar duymaz gözyaşları dökerek onu teselli etmeye çalışacaklardı. Ama bu durumda gözyaşlarını tutamayacak ve hasta düşene kadar ağlayacaktı. Scarlett ağlamak istemiyordu. Eve döndüğünden beri öyle uzun boylu ağlamamıştı. Eğer bir kez gözyaşlarını tutan bentler yıkılırsa, özenle koruduğu bu cesareti birdenbire kaybolacaktı. Bu arada karşısındaki dost yüzlere üzülerek bakarken, annesinin ölümünü sessizce geçiştirecek olursa, Fontaine'lerin onu asla affetmeyeceklerini de biliyordu. Özellikle büyük hanım Ellen'ı çok severdi. Gözlerini Scarlett'in gözlerinden ayırmayan büyük hanım, "Haydi söyleyin," diye ısrar etti. "Bize söyleyecek bir şeyiniz yok mu çocuğum?" "Daha önce de söylediğim gibi Atlanta'nın düşmesinden bir gün önce ben Tara'ya döndüm. Yankiler gitmişlerdi. Babam, evet babam bana, Suellen ve Karen başka bir yere götürülemeyecek kadar tifodan hasta oldukları için evi yakmamalarını sağladım," dedi. Saldırgan Yankilerden iyi bir dille söz edilmesine kızan büyük hanım, "Ben Yankilerin iyi bir şey yaptıklarını ilk kez duyuyorum," dedi. "Peki küçükler şimdi nasıl? İyileştiler mi?" "Çok şükür iyiler. Hemen hemen düzeldiler. Ama her ikisi de daha çok zayıf." Scarlett tam bu sırada büyük hanımın korktuğu soruyu sormaya hazırlandığını dudaklarından hissettiği an başka bir konuya atlayıverdi. Ben sizden bir şey rica edecektim. Acaba bize biraz yiyecek verebilir misiniz? Yankiler çekirge sürüleri gibi her şeyi silip süpürmüşler. Yiyemediklerini ya da alıp götüremediklerini de tahrip etmişler. Büyük hanım Scarlett'i keskin gözleriyle süzerek, "Bana Pork'u bir küçük arabayla gönderin. Bizde kalan pirinç, un ve domuz yağının yarısını size veririz. Hatta birkaç tane de piliç verebiliriz," dedi. "Ah bu pek çok. Gerçekten de ben..." "Çok söze gerek yok. Komşuluk işte bugünler içindir." "O kadar iyisiniz ki ben... Ama artık gitmeliyim. Beni merak edebilirler." Büyük hanım birden ayağa kalktı ve Scarlett'i kolundan tuttu. Onu evin arkasındaki verandaya doğru adeta iterken küçük hanım ile Sally'ye, "Siz burada kalın. Benim Scarlett'e söylemem gereken birkaç sözüm var," dedi. Sonra Scarlett'e döndü. "Basamakları inmem için bana yardım et çocuğum." Küçük hanım ile Sally Scarlett'e, "Hoşça kal. Taradakilere selamlarımızı ilet. Yakında ziyaretinize geleceğiz," dediler. Bu iki kadın büyük hanımın Scarlett'e ne söyleyeceğini çok merak ediyorlardı. Küçük hanım eline dikiş kutusunu aldı ve Sally'nin duyacağı kadar yavaş bir sesle, "Yaşlı hanımlarla yaşamak ne kadar zor," diye mırıldandı. Scarlett atın yularından tutuyor ve cehennem sıkıntısı çekiyordu. Büyük hanım gözlerini ona çevirerek, "Haydi bana söyle," dedi. "Tara'da yolunda gitmeyen bir şey var. Dilinin altında bir şeyler saklıyorsun sen." Scarlett ihtiyar kadının içini okuyan gözleriyle karşılaştı ve gözyaşı dökmeden gerçeği söyleyebileceğini anladı. İhtiyar Mrs. Fontaine'in açık iznini almadan onun karşısında kimse ağlayamazdı. Derin bir soluk aldıktan sonra yalnızca "Annem öldü," diyebildi. İhtiyar kadın onun canını acıtacak kadar kolunu sıktı ve buruşuk göz kapakları sarı gözleri üzerinde kırpıştı. "Elini Yankiler mi öldürdüler?" "Hayır, tifodan. Eve döndüğüm günden bir gün önce ölmüş." İhtiyar Mrs. Fontaine otoriter bir sesle, "Anladım. Bunu artık düşünme," dedi. "Ya babanız nasıl?" Scarlett boğazının tıkandığını hissetti. "Babam artık eski Gerald O'Hara değil."
"Yani hasta mı?"
"Patlamalar yüzünden. Çok garip oldu. Artık belleği..."
"Eskisi gibi olmadığını söyleyip durma. Yani belleğini kaybettiğini mi söylemek istiyorsun?"
Bu kadar isabetli bir sözle gerçeğin açığa çıkarılmasını işitmek onun için bir çeşit teselli oldu. İhtiyar kadın sevgisini cömertçe göstermekle ne kadar iyi davranmıştı. Scarlett acı ve hüzün dolu bir sesle cevap verdi. "Evet, aklını yitirdi. Ortalıkta uyur gezer gibi dolaşıyor. Bazen annemin öldüğünü anımsamıyor. Ah Mrs. Fontaine, onun bu kadar sabırla annemin dönüşünü beklemesi beni çok üzüyor." Uzun süre sessiz kaldıktan sonra birden yerinden sıçrıyor, evden çıkıyor, doğruca mezarlığa gidiyor. O zaman oradan gözleri yaşlı sürünerek eve dönüyor. Ben sinirlerime yenik düşüp bağırıncaya kadar tekrar edip duruyor.
Scarlett O'Hara ölmüş, sevgili annen ölmüş. Bazı gecelerde annemi çağırdığını duyuyorum. Yatağından çıkıyor, Ellen'i arıyor ve sonra babama onun bir zenci kulübesine gittiğini söylüyorum. O da daima başkalarının hastalığıyla ilgilendiği için anneme kızıyor. Babamı yatağına tekrar yatırmak o kadar zor oluyor ki. O artık bir çocuk gibi. Doktor Fontaine'in burada olmasını çok istiyordum. Babama kuşkusuz yararı olurdu. Ayrıca Melanie'nin de doktora ihtiyacı var. Onun doğumu çok zor oldu. Melanie'nin bir bebeği mi var? Demek o da sizde kalıyor. Evet. O sizde ne arıyor? Halası ya da öteki akrabasıyla Macon'a niçin gitmedi? Onu bu kadar çok seveceğini tahmin edemezdim. Gerçi Charles'ın kardeşi ama olsun. Haydi şimdi bunları anlatın bana. Bu çok uzun bir öykü Mrs. Fontaine. İçeriye girip otursanız daha iyi olur. Ben burada pekala ayakta durabilirim. Zaten bu öyküleri onların yanında anlatırsanız ağlayıp sızlarlar ve böylece size acı verirler. Haydi şimdi sizi dinliyorum. Scarlett öyküsüne Atlanta'nın kuşatılmasını ve Melanie'nin hamileliğini anlatarak başladı. Onun gözlerini kendi keskin gözlerinin bakışlarına adeta kilitleyen ihtiyar Mrs. Fontaine, Scarlett'in tüm korkunç olayları anlatmak için gerekli sözcükleri rahatça bulmasına neden oluyordu. Her ayrıntı aklına geliyordu. Bebeğin doğduğu günün korkunç sıcaklığı, bombardıman, Atlanta'dan kaçışları, daha sonra Red Butler'ın onları bırakıp dönmesi, gecenin korkunç karanlığı, dost ve düşman askerlerinin kamp ateşleri, Yankee korkusu, yol boyunca ölü askerler, açlık, yokluk, Tara'nın yerle bir edilmiş olabileceği korkusu. Yolda başıma bunlardan daha kötüsü gelmez diye düşündüm. Ama Tara'ya gelip de annemin öldüğünü öğrenince en fenanın ne olduğunu öğrendim. Scarlett gözlerini yere indirdi ve büyük hanımın konuşmasını bekledi. Sessizlik o kadar uzun sürdü ki Mrs. Fontaine'in söylediklerini anlayıp anlamadığını merak etti. Sonunda ihtiyar kadının tatlı sesi duyuldu. Evladım, bir kadın için başına gelebilecek olan en kötü şeyi bilmesi çok berbat bir şeydir. Çünkü o andan itibaren kadın için artık korkulacak bir şey kalmaz. Bana anlattıklarınızı tam olarak anlayamadığımı sanıyorsunuz değil mi? Hayır kızım, hepsini çok iyi anladım. Ben de aşağı yukarı sizin yaşınızdayken Mims Kalesi'ndeki kıyımdan sonra Creek isyanına tanık olmuştum. Evet, hemen hemen sizin yaşınızdaydım. Çünkü bundan 50 yıl kadar önceydi. Ben çalıların arasında saklanmayı başardım. Orada hiç kıpırdamadan evimizin cayır cayır yanışını izledim. Kızılderililerin erkek ve kız kardeşlerimin kafa taslarının derilerini yüzdüklerini gördüm. Tek çarem vardı. Sessiz ve kıpırdamadan durup projektör ışığının saklandığım yere aydınlatmaması için dua etmemdi. Bu arada annemi de alıp götürdüler ve benden hemen hemen 10-15 metre ötede onu öldürdüler. Öldüğünden emin olmak için bir yerli geri döndü ve elindeki mızrağı onun kafasına sapladı. Ben annemin en çok sevdiği çocuğuydum. Bütün bu vahşeti görmek bana kısmetmiş. Sabah olunca en yakın yerleşim bölgesine doğru yola çıktım. 30 mil kadar yürümem gerekiyordu. Tam 3 gün boyunca bataklıklardan, yerlilerin aralarından geçmem gerekti. Benim deli olduğumu sandılar. Orada Doktor Fontaine'e rastladım. Beni tedavi etti. İşte şimdi görüyorsun. 50 yıldır artık hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyorum. Çünkü başıma gelebilecek olan en kötü şeyi yaşadım. Bu korkusuzluk benim bazı sıkıntılar çekmeme neden oldu ve mutluluğumu engelledi. Allah kadınları utangaç ve korkak olarak yaratmıştır. Korkmayan bir kadında doğal olmayan bir özellik var demektir. Scarlett, daima korkacağın bir şeyin olmalıdır. Tıpkı ister gönlünüzde, ister yanınızda sevecek bir şey sakladığınız gibi. Sustu. Gözleri daldı. Belleğinde yarım yüzyıl öncesi, o çok korktuğu gün canlandı. Scarlett sabırsızlandı. Çünkü o büyükannenin kendi sorunlarına çözüm bulacağını sanıyordu. Ama bütün ihtiyar kadınlar gibi o da kendisini dinleyenlere onlar doğmadan önce olan olayları ve ilgi duymayacakları konuları anlatmıştı. Birden, "Haydi yavrum evinize dönün, seni merak edecekler," dedi. "Sakın unutmayın, Pork'u gönderin, bir el arabasıyla birlikte gelsin. Bak kızım, sana son bir söz söyleyeceğim. Yükünüzden kurtulacağınızı hiç hayal etmeyin, çünkü bu mümkün değil. Ben bunu çok iyi bilirim." St. Martin yazı bu yıl Kasım ayının sonuna kadar sürdü ve Tara için çok güzel günler oldu. Kötü günler arkada kalmıştı. At onları yürümekten kurtarmıştı. Sabah kahvaltılarında yumurtaları vardı. Domuz yağı akşam yemeklerini tek düzelikten kurtardı. Hatta seyrek de olsa kızarmış piliç bile yediler. Evin karşısında kurdukları tuzak sayesinde dişi domuzu ve yavrularını yakaladılar. Bazen küçük domuzlar o kötü sesleriyle bağırırlardı. Ama bu gürültü Tara halkının hoşuna gidiyordu. Çünkü kış geldiği zaman beyazlar için taze domuz eti, zenciler için de işkembe pişirilecekti. Böylece soğuk günlerde et yiyebileceklerdi. Scarlett'in Fontaine'lere yaptığı ziyaret onun moralini düşündüğünden de çok yükseltmişti. Komşuları olduğunu bilmeleri bile onları terk edilmişlik hissinden, üzüntü ve korkulardan kurtarmıştı. Ayrıca çiftlikleri ordunun geçtiği yolun uzağında kalan Tarletonlarda aynı Fontaine'ler gibi ellerinde yiyecek olarak ne kalmışsa onu tarladakilerle paylaştılar. Gelenekleri komşuların birbirine yardım etmelerini öngörüyordu. Üstelik Scarlett'ten bir para da istemiyorlardı. Kendileri zor durumda olsa Tara halkının da elinde olanı onlarla paylaşacaklarını biliyorlardı. Ayrıca gelecek yıl Tara'da pamuk üretimi yapılırsa bu yiyeceklere karşılık mal alabileceklerini de biliyorlardı. Scarlett artık ev halkının karnını doyurmak sorumluluğundan kurtulmuştu. Bir atı, parası ve yine Yankee serserisinin ceplerinde bulduğu değerli takıları vardı. Ama yokluğunu çektiği en önemli şey elbiseydi. Porku elbise satın alması için güneye göndermek, onu ve atı ateşin ortasına atmak demekti. Çünkü atın Yankilerin eline geçmesi ya da ona konfedereler tarafından el konulması çok olasıydı. Ama ne olursa olsun artık onun elbise satın alacak kadar parası ve geziye çıkmak için bir atıyla arabası vardı ya. Evet, en kötü günler geride kalmıştı. Scarlett her sabah solgun mavi renkteki gökyüzünü ve ılık güneşi görünce Allah'a şükrediyordu. Çünkü her güzel gün kalın ve yünlü elbiselerin giyilmesi gereken soğuk havaları uzaklaştırıyordu. Ve her güneşli günde de esirlerin boş kulübeleri biraz daha pamukla doluyordu. Yankilerin tahribinden kurtulan tarlalardan sağlanan pamuklar Scarlett ve Pork'un tahminlerini aşacağı benziyordu. Evet, 3 değil, 4 balya pamukları olabilirdi. Scarlett, Mrs. Fontaine'in iğneleyici sözlerinden sonra da pamuk toplama işine doğrudan girişmemişti. Tarlada çalışmak artık evin sahibesi olan Mrs. O'Hara için düşünülmesi bile mümkün olmayan şeydi. Eğer böyle bir işe kalkışırsa bu onu saçları karma karışık, üstü başı bakımsız Mrs. Slattery ve kızı Emmy'nin düzeyine indirirdi. O pamuk toplama işinde çalışan zenciye nezaret eder ve nikahat döneminde olan kız kardeşleri de kendisiyle birlikte ev işleriyle ilgilenirlerdi. Ama Scarlett'in bu düzeni kurması pek de kolay olmadı. Başta Pork olmak üzere Dadı ve Pris'i kendilerinin ev işlerinden sorumlu olduklarını, toprak işçisi olmadıklarını her fırsatta söyleyip durdular. Özellikle Dadı pamuk toplama işine karşı çıktı. Zenci kadın terbiyesini Robillard'ların büyük evinde ihtiyar hanımdan aldığını, onun yanından ve odasından ayrılmadığını ve karyolasının yakınındaki bir şiltenin üzerinde uyuduğunu kıvançla söylüyordu. Yalnız DC Scarlett'in talimatına uyup ağzını açmadı.